Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Brad Stone'un The Everything Store. Jeff Bezos'un kişisel hikayesiyle Amazon'un kuruluşundan küresel bir teknoloji ve perakende şirketine dönüşümünü birleştiren, araştırmacı gazetecilik niteliğinde bir iş dünyası kitabıdır. Kitap, Amazon'un 1994 yılında çevrim içi kitap satışıyla başlayan yolculuğunu, dotcom krizindeki kırılganlığını ve ardından Prime, Kindle ve Amazon Web Services gibi hamlelerle genişlemesini inceler. Stone'un amacı yalnızca parlak bir kurucu portresi çizmek değildir. Bezos'un uzun vadeli düşünme biçimini, fiyat ve müşteri deneyimi takıntısını, risk alma iştahını, aynı zamanda Amazon içindeki sert ve gizemli çalışma kültürünü görünür kılmaktır. Yazar, eski ve mevcut çalışanlarla, Bezos ailesinden kişilerle ve şirket çevresinden kaynaklarla yaptığı görüşmelere dayanır. Bu nedenle eser, bir başarı öyküsünden çok, dijital ekonominin en etkili şirketlerinden birinin nasıl inşa edildiğine dair eleştirel bir kurumsal biyografi olarak okunmalıdır. Kitabın zaman zaman tartışmalı yönü de buradadır. Olağanüstü büyümenin insani ve yönetsel maliyetlerini başarı anlatısından ayırmaz. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, kitapçıdan her şey mağazasına uzanan stratejik başlangıç, Stone. Amazon'un kitap satarak başlamasını romantik bir edebiyat tutkusu olarak değil, internet ekonomisinin koşullarına uygun hesaplı bir giriş noktası olarak ele alır. Kitaplar, çok geniş bir ürün çeşidine sahiptir, standartlaştırılmıştır ve fiziksel raflarda tamamını bulundurmak zordur. Bu nedenle çevrim içi katalog, geleneksel kitapçıların seçim sınırını aşma imkanı vermiştir. Bezos'un temel fikri, kitap satışında kalmak değil, internette müşterinin aradığı her ürüne erişebileceği bir yapı kurmaktır. Her şey mağazası ifadesi. Sadece ürün sayısını değil, seçimi kolaylaştıran arama, öneri, kullanıcı yorumu ve hızlı teslimat gibi hizmetlerin birlikte işlemesini anlatır. Bu yaklaşım Türkiye'deki dijital pazar yerlerinin gelişimini anlamak için de yararlıdır. Rekabet yalnızca hangi ürünün satıldığıyla değil, ürün bilgisi, güven, teslimat ve fiyat deneyiminin bütünüyle yürür. Kitap, Amazon'un ilk yıllarındaki hızlı büyümeye rağmen şirketin uzun süre kar yerine ölçek, altyapı ve müşteri kazanımına öncelik verdiğini gösterir. Böylece Bezos'un asıl stratejisinin kısa vadeli bilanço görüntüsünden çok, gelecekte kurulacak dağıtım ve teknoloji ağının değerine dayandığı anlaşılır. İkinci olarak, müşteri takıntısı ve düşük fiyatın büyüme mekanizması. Kitabın merkezindeki iş mantığı, müşterinin gözünde fiyatı, seçeneği ve kolaylığı aynı anda iyileştirmektir. Amazon, düşük fiyatları yalnızca kampanya aracı olarak kullanmaz. Yüksek satış hacminin maliyetleri düşürdüğü. Düşen maliyetlerin daha düşük fiyat ve daha fazla müşteri getirdiği bir döngü kurmaya çalışır. Stone, Bezos'un bu döngüye duyduğu güvenin, karlılığın ertelendiği dönemlerde bile büyük yatırımları savunmasını sağladığını anlatır. Müşteri odaklılık burada nazik hizmet diliyle sınırlı değildir. Arayüz tasarımından depo operasyonlarına, ürün yorumlarından teslimat hızına kadar her ayrıntının müşterinin karar verme yükünü azaltması hedeflenir. Bir tıkla satın alma fikri de bu sürtünmeyi azaltma anlayışının simgesidir. Ancak kitap, bu modelin etkisini dengeli biçimde ele alır. Sürekli düşük fiyat ve hız baskısı, tedarikçilerle pazarlıklarda sertlik yaratabilir, çalışanlar üzerindeki performans beklentisini artırabilir. Dolayısıyla okur, müşteri merkezliliğin güçlü bir rekabet avantajı olduğunu görürken, bu ilkenin kurum içi ve dışı maliyetlerden bağımsız olmadığını da fark eder. Bu yönüyle eser, tüketici yararının tek başına etik bir değerlendirme için yeterli olup olmadığını düşündürür. Üçüncü olarak, dotcom krizinde uzun vadeli yatırım anlayışının sınanması, Amazon'un yükselişi doğrusal bir başarı çizgisi değildir. Stone, şirketin internet balonunun patladığı dönemde ciddi finansal baskıyla karşı karşıya kalmasını, Bezos'un stratejisinin en önemli sınavlarından biri olarak sunar. Şirket hızla büyümüş, yeni kategorilere açılmış ve altyapıya yoğun kaynak ayırmıştı. Fakat piyasa koşulları değiştiğinde yatırımcıların büyüme vaadine sabrı azaldı ve Amazon'un ayakta kalıp kalamayacağı tartışıldı. Bu bölümün değeri, retrospektif olarak başarıyı kaçınılmaz göstermemesidir. Bugün mantıklı görünen kararların o gün yüksek belirsizlik içerdiğini hatırlatır. Bezos ve ekibi harcamaları denetlemeye, operasyonu daha verimli hale getirmeye ve Amazon'un iş modelini daha dayanıklı kılmaya zorlandı. kitaptan çıkarılabilecek pratik ders. Uzun vadeli vizyonun sınırsız harcama demek olmadığıdır. Vizyonun, nakit yönetimi, operasyonel disiplin ve değişen koşullara uyumla desteklenmesi gerekir. Türkiye'de dalgalı maliyetler ve finansmana erişim sorunları yaşayan girişimler için bu ayrım özellikle anlamlıdır. Büyüme hedefi tek başına güvence değildir, şirketin zor dönemde hangi maliyetleri taşıyabildiği ve hangi yetkinlikleri koruyabildiği belirleyicidir. Dördüncü olarak, Kindle ve AWS ile perakende sınırlarının aşılması. The Everything Store. Amazon'u yalnızca çevrim içi mağaza olarak görmenin eksik kaldığını açıkça gösterir. Kindle hamlesi, şirketin okuma deneyimini cihaz, dijital içerik ve dağıtım kanalıyla birlikte yeniden kurma girişimidir. Amazon, burada sadece yayın evlerinin sattığı kitapları listeleyen bir aracı olmaktan çıkar. Dijital kitap ekosisteminin kurallarını etkileyen bir platforma dönüşür. Bu hamle, özellikle yayıncılık sektöründeki fiyatlandırma, telif ve dağıtım dengeleri üzerinde tartışmalar yaratmıştır. Amazon Web Services ise daha farklı, fakat aynı derecede önemli bir yön değişimidir. Şirket, kendi büyümesini desteklemek için geliştirdiği teknik altyapı ve işlem kapasitesini başka kurumların kullanabileceği bir hizmete dönüştürür. Böylece perakende şirketi, internetin temel altyapısını sağlayan bir teknoloji oyuncusu haline gelir. Stone'un anlattığı ortak mantık şudur, Amazon mevcut yeteneklerini yalnızca iç maliyet olarak görmez, onları yeni bir pazarın temeli olarak değerlendirebilir. Bu, yenilikçiliğin her zaman sıfırdan ürün icat etmek olmadığını gösterir. Bazen asıl fırsat, şirketin kendi sorununu çözmek için kurduğu sistemi, başkaları için ölçeklenebilir bir hizmete çevirmektir. Ancak bu çeşitlenme, şirketin piyasa gücünü çok farklı alanlarda yoğunlaştırdığı için rekabet tartışmalarını da büyütür. Son olarak, Bezos'un çatışmacı yönetimi ve Amazon kültürünün bedeli, Stone'un kitabını benzer kurucu biyografilerinden ayıran önemli özellik. Bezos'un yönetim tarzını yalnızca vizyon ve kararlılık üzerinden övmemesidir. Anlatıda Amazon kültürü, yüksek standartlar, ölçüm, hız, tutumluluk ve yoğun tartışmayla tanımlanır. Bezos'un fikirlerin sert biçimde çarpışmasından daha iyi kararlar çıkacağına inandığı aktarılır. Bu çerçevede, karara saygılı biçimde itiraz etmek, karar verildikten sonra ise bütünüyle uygulamak anlamına gelen itiraz et ve bağlı kal ilkesi öne çıkar. İlke, toplantılardaki pasif onayı azaltabilir ve görüş ayrılıklarını görünür kılabilir. Fakat kitap, uygulamanın her zaman yapıcı bir tartışma ortamı üretmediğini de gösterir. Çalışan anlatılarında sert eleştiriler, korku yaratan yöneticilik ve kişilerin kolayca ikame edilebildiği hissi yer alır. Bu gerilim, performans kültürünün temel sorusunu ortaya koyar, yüksek sonuç alma baskısı ne zaman hesap verebilirlikten çıkarak yıpratıcı bir çalışma düzenine dönüşür. Eser net bir yönetim reçetesi vermez. Bunun yerine, liderlerin açık tartışmayı teşvik ederken, psikolojik güvenliği, insan onurunu ve sürdürülebilir çalışma koşullarını koruması gerektiğini düşündürür. Başarılı uygulamaların bağlamından koparılarak taklit edilmemesi gerektiği de kitabın dolaylı ama güçlü derslerinden biridir. Sonuç olarak, The Everything Store, girişimcilik kitaplarında sık görülen kusursuz kurucu ve kaçınılmaz zafer anlatısından daha karmaşık bir okuma sunar. Amazon'un ilk yıllarını, internet balonu sonrasındaki hayatta kalma mücadelesini ve Kindle ile AWS gibi dönüşüm yaratan hamleleri birlikte görmek isteyen okurlar için özellikle değerlidir. İşletme ve ekonomi öğrencileri, e-ticaret profesyonelleri, teknoloji girişimcileri, yöneticiler ve dijital platformların toplumsal etkisini anlamak isteyenler kitaptan somut yarar sağlayabilir. Okur, geniş ürün seçeneği, düşük fiyat, lojistik yatırımı ve teknik altyapının nasıl birbirini besleyen bir rekabet sistemine dönüştüğünü daha net kavrar. Aynı zamanda şirket kültüründe hız, ölçüm ve çatışmanın hangi sonuçları doğurabileceğini tartışma imkanı bulur. Brad Stone'un eseri, Amazon'u sadece Bezos'un karakterinden ya da yalnızca finansal sonuçlardan açıklamaz. Gazetecilik araştırmasına dayanan anlatısı, şirketin stratejik kararlarını çalışan deneyimleri, tedarikçi ilişkileri ve sektör dönüşümüyle beraber ele alır. Bu yaklaşım onu sıradan bir iş biyografisinden ayırır. Kitap elbette Amazon'un kuruluş ve erken büyüme dönemine odaklandığı için sonraki yıllardaki tüm gelişmeleri kapsamaz. Ayrıca Bezos ve çevresindeki bazı isimler anlatımdaki kimi ayrıntılara itiraz etmiştir. Yine de bu sınırlılık kitabın değerini azaltmaz. Tam tersine. Okuru tek bir kahramanlık anlatısını kabul etmek yerine kaynakları, güç ilişkilerini ve büyümenin bedellerini eleştirel biçimde değerlendirmeye çağırır. Destek olmak isterseniz Brad Stone kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.